Ayrım 17, sayfa 156. Örgütle alakan var mı, yok mu? Yok. Konuşmayacaksın öyle mi? Yok efendim, alakam yok. Günah benden gitti Kasrikoğlu. Bundan sonra olacaklardan sen sorumlusun. İşkencede sakat kalabilirsin, ölebilirsin de. İyisi mi? Gel buraya, bunlara gerek kalmadan olanları bana sen anlat. Beni işkenceye mecbur etme, severek yaptığım bir şey değil. Efendim, bizim kamyonlarımız vardır, biliyorum. İşte o kamyonlarla biz aşağı şehirdeki fabrikaya buğday taşırız. Bana bildiklerimi değil, bilmediklerimi anlat. İşte neden örgüte para vermek zorunda kaldığımı anlatıyorum. Yani kabul ediyorsun para verdiğini. Cengiz oturduğu sandalyede sıkıntıyla kıpırdandı. Onu sorgulayan komutanın elinde sallayıp durduğu kağıt parçası, imzasını taşıyan not olabilirdi. Parayı verdiğini itiraf ederse, ailenin geri kalanını acaba rahat mı bırakırlardı, yoksa büsbütün üzerlerine mi giderlerdi? Babasını, özellikle yaşlı dedesini, bu işe bulaştırmak istemiyordu. Yıldırım hızıyla net yanıt vermesi düşünmeye çalıştı. Konuş. Evet ama, aması yok. Para verdiğini kabul ediyor musun? Ediyorum. Ben verdim. Tehdit edildik. Kamyonlarımız yakıldı. Bir tanesi uçuruma uçtu. Verdim mecburen. Parayı sen verdin. Evet, nereden buldun? Babamdan aldım. Baban da biliyor yani. Bile bile verdi. Babam bilmiyor. Kime vereceğimi ona söylemedim. Ne diye versin sana bu kadar parayı? Babama kumar borcum var dedim. İnandı mı sana? İnandı. Vay be! Daha önce de böyle şey kumar oynamışlığım vardı da. Hayırlı evlat. Daha önce aldığım paraları da örgüte mi verdin? Ne münasebet? Doğru söylediğini nereden bileyim? Şehir kulübünde borçlarımın adını vereyim size, soruşturun. Emredersin. Estağfurullah, inanmadınız da onun için söyledim. Doğruları söylersen inanırım. Bu parayı alan arkadaşla da şehir kulübünde kumar oynadın öyle mi? Onunla kumar oynamadık. Oğlum, parayı şehir kulübünde mi aldın? Hayır, orada değil. Nerede? Şeyde, bilardo salonunda. Bilardo salonunda? Evet, nerede? Neden orada? Kimse görmesin, bilmesin diye. O kalabalığın içinde. Kimse görmedi mi yani? Görmedi. Tuvalette verdim. Adı neydi verdiğinin kişinin? Parkalı gencin kağıda yazdığı imzayı hatırlamaya çalıştı Cengiz. Hatırladığı adı söyledi. Aferin sana. Bölücülere para verdiğin için eline sağlık. Anlat bakalım şimdi. Örgütten başka kimleri tanıyorsun? Hiç kimseyi. Canımı sıkmaya başlıyorsun Kasrikoğlu. Ötecek misin yoksa başlayalım mı? Bütün gün burada oturmaya ve ağzından iple laf almaya hiç niyetim yok. Yemin ederim kimseyi tanımıyorum, yemin ederim. Komutan Cengiz'in tam karşısına geçip oturduğu iskemleden kalktı. Cebinden çıkardığı bir siyah bezle Cengiz'in gözlerini bağladı. Kalk bakalım Cengiz ağa dedi. Anlaşıldı. Bu iş böyle güzellikle olmayacak. Cengiz kalktı. Komutanın çekiştire çekiştire odadan koridora çıkardı. Bir süre yürüdükten sonra başka bir odaya soktu, bir iskemleye oturttu. Gözlerini çözmedi. Cengiz duyduğu seslerden burada birden fazla kişinin bulunduğunu anladı. Sorgulamada bugüne kadar sorulan sorulara verdiği yanıtların aynını sabırla bir kez daha tekrarladı. Evet, örgüte para vermişti, kamyonlarını yaktıkları ve sürekli tehdit ettikleri için vermişti. Onlardan kurtulmak için sadece bir kerelik vermişti. Hayır, örgüte üye değildi. Örgütten kimseyi tanımıyordu. Misyonlarına sempati duymuyordu. Bir daha, bir daha, bir daha yanıtladı soruları. 5 ayrı kişinin teker teker sorduğu aynı manaya gelen değişik soruları yanıtlamaktan yorgun düştü ve sonunda patladı. Ağzıma laf koymak istiyorsanız bunu başaramayacaksınız dedi. Örgütle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi tanımıyorum. Adlarını ve yerlerini bilmiyorum. Burada beni bir ayda, bir yılda, 10 yılda tutsanız aynı yanıtları alacaksınız. Beni ya salın ya da hapse atın ama artık bana hiçbir şey sormayın. Suratında şimşek gibi bir tokat patladı. İskemleden yere düştü. Tekmelenirken kendini kaybetti. Cengiz derin bir uykudan korkunç feryatlarla uyandı. Yaralı bir hayvanın iniltisini andıran tuhaf bir sesti bu. Hiç kesilmeyen, inişli çıkışlı, ağıt yakar gibi bir haykırıştı. Ara ara yükseliyor, sonra bir mırıltı halini alıyor, zaman zaman da canhıraş bir çığlığa dönüşüyordu. Çiftlik hayatından hayvan ulumalarına, ağlamalarına ve doğuran kadınların bağırtılarına alışıktı. Bu ses hiçbirine benzemiyordu. Ürperdi, sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Aşağı kattan mı, yan odadan mı, içinden çıkamadı. Gözleri karanlığa alışınca doğruldu yattığı yerden, her tarafı ağrılar içindeydi. Ayağa kalkmak isteyince başını bir yere vurdu, tekrar devrildi yattığı yere. Ellerini yukarı kaldırdı, bir ranzanın alt katında yatıyordu. Demek yalnız değildi, sevindi. Buraya nasıl getirildiğini hatırlamaya çalıştı. Son hatırlayabildiği, gözlerinde bağla sorguya çekildiğiydi. Sonrası karanlıktı, kapkaranlıktı. Gün ağarmaya başlayınca bulunduğu yerin birkaç ranzalı daracık bir oda olduğunu gördü. Karşı ranzanın üst katında uyuyan biri daha vardı. Odada demir ranzaların dışında hiç eşya olmadığı gibi ranzalarda da şilte yoktu. Cengiz üstünde yattığı ikiye katlanmış asker battaniyesinin sert kıllarında dolaştırdı parmaklarını. Karyola demirlerin üzerinde yatmıştı bütün gece. Her tarafının tutulması bundan olmalıydı. Ellerini başının altına koyup sırt üstü döndü ve tekrar uyumaya çalıştı. Bu kez daldığı uykudan, oda kapısından içeri atılan bir cismin yere düşerken çıkardığı gürültüyle uyandı. Yerde kan revan içinde perişan bir adam vardı. Tabanları fırından yeni çıkmış, ekmek somunları gibi şişmişti. Mosmor göz kapakları o kadar şişti ki gözleri açılamıyordu. Burnundan kan geliyordu. Sağ elinin iki parmağı kırılmış olmalıydı. Derisinin içinde sallanıyor gibiydiler. Pantolon ıslaktı ve leş gibi sitik kokuyordu. Karşı ranzanın üstünde uyuduğunu zannettiği kişi yere atladı. Hiç konuşmadan her ikisi de yerde yatan külçeyi zorlukla taşıyarak alt ranzalardan birine yatırdılar. Cengiz üzerinde uyuduğu battaniyeyi tir tir titreyen adamın üstüne örttü. "Adın ne?" dedi karşı ranzadan atlayan adam. "Cengiz, Cengiz Kasrikoğlu. Ben Kadir'im." Cengiz elini uzattı tokalaşmak için. Kadir sağ elini yüreğin üzerine koyup başını eğdi. Cengiz'in eli boşlukta kaldı. "Niye buradasınız?" diye sordu adama. "Vatana ihanetten. Ya sen?" "Ben de." "İhanet ettin mi?" "Haşa, siz?" "Böyle vatanın ağzına sıçayım," dedi Kadir. Cengiz çattık diye düşündü. Fena halde canı sıkılarak. Vatanını sevenle sevmeyeni aynı odaya koyuyorlarsa aralarında bir ayrım da yapmıyorlardı demek ki. Bu herife pek bulaşmamalıydı. Yatağına yürüdü, battaniyeyi verdiği için artık çıplak kalan demirlerin üzerine oturdu. Bir süre sonra dayanamadı sordu. "Bu arkadaşı tanıyor musunuz? Cafer'i mi? O da bir vatan haini," dedi Kadir. "Bizim gibi." "Ben vatan haini değilim." "Fark etmez, sen de işkenceden nasibini alacaksın. Nerelisin?" dedindi. Cengiz geldiği şehrin adını söyledi. "Oho, hem de sen, hem de katmerlisini alacaksın." Cengiz içinden "İnşallah sen de alırsın nasibini orospu çocuğu" diye geçirdi. Bir yarım saat kadar sonra kapı hoyratça açıldı ve içeri gelen er yere bir tepsi içinde 3 fincan çay ve 3 dilim ekmek bıraktı. Cengiz çaylardan birine hamlederken göğsüne bir yumruk yedi. "Dur bakalım lan, acelen ne itoğlu it, çok mu acıktın?" "Evet, önce sabah tekmilini ver." Cengiz şaşkın şaşkın baktı. "Söyle lan, ne söyleyeyim? Önce marşı, sonra andı." "İstiklal marşını söyle," dedi Kadir. "Benim sesim çok kötüdür. Söyle lan, yoksa ben söyletirim sana." Cengiz hazır ola geçti, söylemeye hazırlandı. "Sen de in ranzadan köpek herif." Kadir yere atladı, Cengiz'in yanında iki elleri bacaklarına yapışık dikildi. "Sen de kalk haydi bakalım." Er yataktaki paçavraya dönmüş adama haykırıyordu. "O kalkamaz," dedi Cengiz. "Görmüyor musun, kalkacak hali yok. Sus lan, sana soran oldu mu? Biraz önce getirdiler, kendinde değil." Cengiz'in suratında bir tokat patladı. Cengiz eri tepelemek için hamlederken Kadir kollarını tuttu. Bu acemi daha, bakma kusuruna dedi eri, yakında öğrenir. Cengiz silkinerek kurtardı kendini Kadir'den. Er kendine karşı gelinmesinin asabiyeti içinde haykırdı. Üçünüz de hemen karşıma dikilmezseniz kıçınıza ne sokacağımı biliyorsunuz. Kadir ranzada yatana doğru eğilip Cengiz'e emir verdi. Gel buraya yardım et. Cengiz ve Kadir yatakta yatan külçenin koltuk altlarından tutarak onu yataktan indirdiler. Ayağa kaldırmaya çalıştılar. Bacakları dizlerinden bükülen adamı aralarına sıkıştırıp İstiklal Marşı'nı söylemeye başladılar. Yanlışlık yaptıklarında bacaklarına sopa yiyorlardı. Marş bitince andı söylediler. Sonunda konser bitti. Adamı tekrar yatağa taşıdılar. O söylemedi. Şimdi onun yerine siz bir kere daha söyleyeceksiniz dedi asker. Kadir ve Cengiz yine yan yana durup İstiklal Marşı ile andı sil baştan yalnızsız okumaya çalıştılar. Her yanlışta bacaklarına bir sopa iniyor ve yeniden başlamak zorunda kalıyorlardı. Er çekip gittikten sonra pantolonu sıyırıp morarmış bacaklarına baktı Cengiz. Kemikleri sızlıyordu. Bu herifler sırtlarına asker üniformasını giyene kadar doğdukları günden başlayarak herkesten dayak yerler dedi Kadir. Analarından, babalarından, amcalarından, dayılarından, okulda öğretmenlerinden, tarlada ağalarından. Sonra askere giderler, bu kez de üstleri döver onları ki ne biçim, bilirsin işte. Sonra sırtlarına geçirirler bu taze fasulye yeşili kıyafetleri ve güçlerinin yettiği herkesten yedikleri bütün dayakların acısını çıkarmaya başlarlar. Aman ola ki damarlarına basmayasın, sakın ha. Ne işin var ki benim askerlerle damarlarına basayım dedi Cengiz. Hiç sevmemişti bu ukala adamı. Sen de öğrenirsin yakında. Yanıtlamadı Cengiz. Tepsideki çaylardan birini aldı. Bir yudum içip tükürdü. Çay buz gibi olmuştu. Ekmeğin de Allah bilir dünkünden farkı yoktu. Dokunmadı bile ekmeğe. Çay bardağını tepsiye bıraktı. Gidip ranzasının demirlerine uzandı. Er bir süre sonra geri döndü. Cengiz'in çayı içmediğini, ekmeği de yemediğini görünce ne o, beğenmedin mi diye sordu. Çay buz gibi olmuş, ekmek de kas katı dedi Cengiz. Amına koyduğumun herife, kahvaltını 5 yıldızlı otelden mi getirtelim istiyorsun? Sadece küfür etme, başka bir şey istemiyorum. Ulan İbni, gösteririm ben sana. Ben sana ne yaptım? Vatanı bölmek isteyen sen değil misin? Daha ne yapacaksın? Ben vatanı bölmek filan istemiyorum. İstemiyorsan niye buradasın? Ne bileyim ben? Beni getirenlere sor. Ben sana soruyorum. Haydi kardeşim git işine. Er şiddetli bir tokat daha indirdi Cengiz'e. Kadir'in bu kez araya girmesine vakit kalmadan bir kargaşa oldu. Cengiz ve asker alt alta üst üste bir duruma girdiler. Er bir ara Cengiz'in kollarından ok gibi fırladı, çıktı gitti. Bir iki dakika sonra geri döndüğünde yanında 3 kişi daha vardı. Cengiz'i yaka paça götürdüler. Güneş henüz yükselmeye başlamıştı gökte. Akşam üstüne doğru hücrenin kapısı açıldı. Cengiz ağzı burnu kan, pantolonu sidik içinde, makatı yırtık, parmaklarının 3'ü ve ön dişleri kırık, gözleri yumruk gibi şiş, 2 kişinin kollarında kapıda belirdi. Adamlar onu içeri ittiler. Cengiz boş çuval gibi yuvarlandı odanın ortasına. İlk horozun sesiyle ayaklanmıştı Sadık'a. Köydeki okul damının onarılması ve ilçedeki sağlık ocağına yeni röntgen makinesi alınması için verdiği bağışa teşekküre geleceğini bildiren kaymakamı iyi ağırlamanın telaşı içindeydi. Bir gün önceden kadınlara incecik hamurlar açtırmış, keşkek hazırlatmıştı. Gün ağarırken kalkıp kümesten yumurtaları kendi eliyle almıştı. Kaymakama ikram etmek için tıraş olmuş, entarisini çıkartıp kahverengi kostümünü, yeni parlattığı iskarpinlerini giymişti. Köstekli saatini yeleğinin iç cebine yerleştirmişti. Elinde cigarası, çardağın altına oturmuş, derdini kaymakama en münasip şekilde nasıl dökeceğini düşünüyordu. Kaymakam bugün buraya kendi ayaklarıyla gelmeyecek olsa onun makamına gidip yardım istemeyi aklına bile getirmezdi. Yok yok, bal gibi de getirirdi aklına. Kimseden bir şey istemeye. Alışık olmasa da ayakları geri geri gitse kalkar giderdi kaymakamı makamına. Çünkü hem acısı kibrini çoktan aşmıştı. Hem de Dündar Leventoğlu özel nitelikleri olan bir kaymakamdı. İlçeye tayin olur olmaz tüm köyleri dolaşmış, ağalarla, muhtarlarla tanışmış, her birinin derdini ayrı ayrı dinlemiş ve köylerdeki eksiklikleri gidermek üzere imece usulü bir yardım kampanyası başlatmıştı. Varlıklı kimselerin verdikleri paralar bir çanakta toplanıyor, önem sırasına göre işlere bölüştürülüyor ve bağışçılar katkı paylarıyla orantılı olarak isimlerinin tesislere verilmesi gibi gönül çelen ödüllerle onurlandırılıyorlardı. Para yardımı yapamayanlar el emeği iş gücüyle katkıda bulunuyorlardı. Her şeyi merkezden beklemeyi sevmeyen yeni kaymakamın bu girişimiyle köy okulları onarılıyor, sağlık ocaklarının eksikleri tamamlanıyor, yollar asfaltlanıyor, çocukların aşı kampanyaları ve sünnetleri destekleniyordu. Aynı zamanda alçak gönüllü bir adamdı Leventoğlu. Yöre halkıyla iyi ilişkilerini pekiştirmek için düğünlere, derneklere de katılıyordu sık sık. Sadık Ağa bir günah gibi taşımakta olduğu acısını daha fazla kaldıramayacağının farkındaydı. Madem Cengiz'i o atmıştı ateşe, Maşa'yı da o kullanmalıydı. Torununun içine düştüğü ateşten çekip çıkartmak için bu Maşa namuslu, vicdan sahibi biri ise adamın vicdanına hitap edecekti. Para düşkünü bir sefilse rüşvetini, bahşişini verecekti, Cengiz'i kurtarmak ve evine döndürmek için ne gerekiyorsa onu yapacaktı. Sigarasından derin bir nefes çekerken keşke para göz bir herif olaydı kaymakam, işim daha kolay olurdu diye düşündü. İçinden bir ses bu işin parayla dahi çözülemeyeceğini söyleyip duruyordu kulağına. Ne vicdana hitap etmenin ne de rüşvetin kolayca işleyemediği bir ihtilal sonrası döneminde yaşıyorlardı. Belki de en doğru yol başlarına gelenleri olduğu gibi anlatmaktı. Cengiz neler söylemişti acaba göz altındayken? Oğlanla konuşamıyorlardı ki bile bilsinler. Nerede olduğundan dahi haberleri yoktu. Derin bir of çekti Sadık Ağa, sigarasını toprağa atıp iki elini yanlara açtı, dudakları kıpır kıpır bir duaya başladı. Yarım saat kadar sonra ta uzaktan kaymakamın cibinin çıkardığı tozu görünce amin diyerek sonlandırdı duasını. İki eliyle yüzünü sıvazladı, konuğunu karşılamak üzere yerinden kalkıp fıstık ağaçlarının arasından bahçe kapısına doğru yürüdü. Pırıl pırıl bir bahar günüydü. Erikler, elmalar pıtrak pıtrak çiçeğe durmuştu. Mis gibi bir ıhlamur kokusu vardı havada. İkram sofrasını hayata kurdurmuştu büyük gelin. Kaymakamı güzel ağırladılar. Yemek boyunca hoş sohbetler ettiler. Kaymakam her şeyi devletten beklememek gerektiğini, el birliğiyle çok güzel işler yapabileceklerini anlattı. Sadık Ağa daha önceki kaymakamlarla başına gelen bazı komik hikayelerini nakletti. Ballı, börekli, peynirli, kaymaklı kahvaltı sona erince kahveler de höpürtetildi ve evin erkekleri aldıkları talimat üzerine ağa ile kaymakamı baş başa bırakarak çekildiler. Etrafta kimseler kalmamıştı ama yine Sadık Ağa tedbiri bırakmayarak kaymakamı selamlıktaki odasına davet etti. İçeri girince Sedire yan yana oturdular. Ağa boğazını temizledi. ''Senden bir şey isteyeceğim beyim'' dedi alçak sesle. ''Bunu senden, kaymakam olduğun için değil, sen de bir baba olduğun için isteyeceğim. Eğer elinden gelir de yardımcı olursan, sana ilçenin işlerini göresin diye bağışta bulunma sözü vermem. Bilesin, çünkü yapacağın iyiliğin karşılığı parayla, pulla ödenemez. Değeri ölçüye vurulamaz.'' Hayrola Sadık Ağa, sen benden ne isteyebilirsin ki? Sen ki bak kaç köye sahip bir vatandaşsın. Dedim ya beyim, isteyeceğim şeyin parayla ilgisi yok diye. Bak konuşurken bile saygıda kusur edip sana sayın kaymakamım değil beyim diyorum. Çünkü bu bir başka iş, makam işi değil. Bunu ancak bana inanırsan, güvenirsen yaparsın. Kaymakam değil, insan olduğun için yaparsın.